Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı arz ediyorum. Hatırlarsanız, üç kitap diye bir seriye başlamaya çalışmıştık. Bu üç kitap sohbetinin ikinci sırasında yer alan sohbet. Ana konumuz neydi? Daha öncekini dinlemeyenler için kısa bir özet yapmak istiyorum. Allah'ın kitabı üçtür. Kur'an-ı Kerim, kainat kitabı, insan kitabı. Bugün İslam'a hizmet etme konumunda olan, vazifesinde olan, iddiasında olan her bir görevlinin bu üç kitabı iyi inceleyip birleştirerek insanlara, gençlere, bütün dünya insanlarına sunması gerekir ki insanların beyinlerinde şimşekler çaksın, inanmayan imana gelsin, inananın imanı artsın. Ana konumuzun ana delillerimiz neydi? İnne fî halqis semâvâti vel ardı vaktilâfil leyli vel nehâri le âyâtin li ulil elbâb. Yerlerin ve göklerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbirini takip edişinde akıl sahipleri için alınacak dersler, ibretler, parantez açıyoruz, ayetler vardır. Demek kainat ayetlerle doluysa kainat da Allah'ın bir kitabıdır. Bilim dediğimiz fizik, kimya, astronomi, tıp, her ne varsa Allah'ın ikinci kitabının üzerinde çalışıyor. Farkında olarak veya olmayarak. Kainatı yaratan Allah, bilimin konularını yaratan Allah, insanı yaratan Allah, Kur'an'ı gönderen Allah. Merci, çıkış yeri, menba bir olduğuna göre bunlar arasında çelişki düşünülemez. Mutabakatı yakalayıp insanlara takdim etmek bizim görevimiz. Ne demişti Cenab-ı Allah? وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اَلَّا تَدْغَوْ فِي الْمِيزَانَ Allah semayı yükseltti, ölçüyü koydu, sakın ölçüyü bozmayın demişti. Başka bir ayet-i kerimede ne demişti değerli dinleyenlerimiz? لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى Yerlerde ne varsa hepsi Allah'ın, göklerde ne varsa hepsi Allah'ın, yerle gök arasında ne varsa hepsi Allah'ın, toprağın altında, yerin içinde ne varsa hepsi Allah'ın. Yani kimse Allah'ın yarattıklarının ve kitaplarının dışına çıkmıyor, çıkamıyor. Çıkması mümkün değil. Ama farkında vararak hizmet eder. Ama o hem kitabı, hem o kitabı tetkik eder, inceler, fizik, kimya, astronomi, tıp dalında uzmanlıklar yapar, akademik kariyerler yapar. Bir de yaratanına inanmama gibi bir ahmaklığa, bir çelişkiye, bir çıkmaza, bir depresyona girer. Hani yerle gökte ne varsa hepsi Allah'ın anlamak kolay da yerle gök arasında ne varsa o da Allah, onlar da Allah'a aittir ayetini 1400 sene geriye giderek bir düşünelim bir zahmet. 1400 sene evvel bir ayet geliyor. Yerle gök arasında ne varsa onlar da Allah'ındır diyor. Başlarını kaldırıp bakıyorlar. Yerle gök arasında bir şey yok gibi geliyor o tarihte. Ama Müslümanlar diyor ki Allah böyle dediyse amenna inandık. Kafirler diyor ki yerle gök arasında ne var ki Allah'ın olacak? Aa işte boşluk diyor. Aradan zaman geçiyor. İlim bilim gelişiyor. Yerle gök arası dediğimiz yerin atmosfer olduğu ortaya çıkıyor. Atmosferde gazların ölçülü yerleştirildiği ortaya çıkıyor. Bu ölçü bozulursa dünya hayatı ve dünyadaki insanların hayatının tehlikeye gireceği ortaya konuluyor. Geçen sohbetimizde söylemiştim. Ve ca'alne semâe sakfen mahfuza buyurmuş 1400 sene evvel gelen ayet. Gökyüzünü biz korunmuş bir çatı kıldık. Kafirler diyor ki ne çatısı bakın bakalım. Müslümanlar diyor ki Allah var diyorsa vardır. Aradan asırlar geçiyor. Bilim diyor ki gökte bir çatı var. Ozon diye bir tabaka var. Bak o delinirse dünyadaki hayat tehlikeye girer. Onu muhafaza edelim. Ona zarar verecek gazları imal etmekten vazgeçelim diyor. Mümin Allahu Ekber diye imanını artırıyor. İnanmayan da eğer insafı varsa imana geliyor. Laqad halaknal insane fi ahsani takvim. Biz insanı en güzel şekilde yarattık buyurmuş Cenab-ı Allah. Ehli tıp vücudu incelerken, insan vücudunu incelerken bu ayeti esas alsa, Allah-u Teala en güzel kıvamda yarattım diyor. Neler var acaba burada? Kandaki ak yuvarlar, al yuvarlar, damarlar, kalp, ciğer, mide, göz, beyin nasıl çalışıyor? Bunu yaratan nasıl yaratmış diye düşünse, insan kitabı onu Allah'a götürüp teslim edecek. Fizik, kimya tahsil edenler onu yaratan Allah'ı düşünerek tahsil etse, uğraşsa, çalışsa, her bir buldukları veya bildikleri her bir şey onları Allah'a götürüp teslim edecek. Matematik arasındaki düzen bile Allah vardır, birdir diyor. Matematiği öğretmeye başlarken hesap gününün sahibi olan Allah'ı düşünelim, onun adıyla başlayalım, besmele ile başlayalım denilse, matematik dersi aynı zamanda din dersi olacak. Güneş sistemini incelemeye başlarken bu güneş sistemini yaratan Allah'ın adını bir anarak başlayayım deyip bir besmele çekilse astronomi dersi, din dersi olacak. Maddenin üç halini anlatacağım size çocuklar diyen öğretmen fizik dersine başlarken Bismillahirrahmanirrahim dese fizik dersi aynı zamanda din dersi olacak. Ve kainattaki Allah'ın ayetleri devamlı insanların dikkatinde kalmış olacak. Her gördüklerinde de Allahu Ekber diyecekler. Aman okuma yazma seferberliği başlatalım. Aman okur yazarın sayısını artıralım, oranını artıralım. Bunlar güzel şeyler ama ben şimdi bir şey için hançeremi yırtmaya çalışıyorum. Ne olur bütün insanlara ve özellikle Müslümanlara kainat kitabını okuma alışkanlığı kazandıralım. Bildiğimiz okumayı elde edebilmek için harfleri, kelimeleri, heceleri bilmek lazım. Bugünün tabiriyle okur yazar olmak lazım. Ama kainat kitabını ve insan kitabını okuyabilmek için ona da ihtiyaç yok. İbretle bakan bir göz, ibretle işiten bir kulak, gördüğünü ve işittiğini muntazam şekilde muhasebe eden bir beyne sahip olmak yeter ki, altını çizerek söylüyorum, Cenab-ı Allah da her doğan insana bu özellikleri vermiş. Hocam nasıl her doğan insana vermiş dersin? Bazıları zihin özürlüklü olarak doğmuyor mu? Akıldan, düşünceden noksan olarak doğmuyor mu? Evet doğuyor. Allah-u Teala bize diyor ki, aklı başında zihin, beyin engelli olmayanlara diyor ki, dikkat edin, ben sizi de böyle yaratabilirdim. Böyle olmadığınız için secdeyi ihmal etmeyin diyor. Ayrıca bildiğiniz bir hükmü de sunmak istiyorum. Eğer bir insan doğuştan zihin engelliyse, aklı muvazenesine sahip değilse, Allah-u Teala onu da sorumlu tutmuyor zaten. Onların cennetleri garanti. Bir ihtilaf var. Araf'ta bir miktar bekleyerek mi girecekler, beklemeden mi girecekler? Ama sonunda onlar cennete girecek. Çünkü sorumlu değil. İnsan olarak dünyaya gelmiş, sorumlu olmayan insanlara Allah azap etmem diyor. Ben peygamber göndermediğime, ayet göndermediğime, etraftaki ayetlere dikkatini çekip de beni bulmayana, beni bulmazsa olmaz ama bulduktan sonra ibadetleri yapamasa da, bilmese de, haramları işlese de ben onlara azap etmem diyor. Dolayısıyla ya düşünebilecek bir akla sahip o zaman kainat kitabını iyi okusun, ya da değilse o bizim için bir ibrettir, kendisi için de bir cennet garantisidir, nokta. Birinci kitapla yola çıkmıştık Kur'an-ı Kerim'le. Geçen sohbetimizde güneşteki ayetlerden bahsettik. Efendim, Rahman suresinde Cenab-ı Allah Eşşemsu vel kameru bihusbanin. Ay ve güneş bir hesap üzere yaratılmış ve bir hesap üzere yerleştirilmişlerdir diyor Cenab-ı Allah. Yani rastgele çocukların misket attığı, savurduğu gibi savrularak yerlerini bulmuşlar değil. Allah onların müstakar dediğimiz yerlerini tayin etmiş, dünya ile olan mesafelerini tayin etmiş. Geçen sohbetimizde güneşle dünyanın arasının 150 milyon kilometre olduğunu söylemiştik. Bu sohbetimizde ay ile dünyanın arasını dikkatlerinize sunmak istiyorum. Ay ile dünyanın arası 384 bin kilometre. Ne olacak hocam, yani 385 olsaydı ne olurdu, 383 olsaydı ne olurdu? Evet, 1000 kilometre ileri, 1000 kilometre beri bunlar bir şey değiştirmezdi, ama 384 yerine 324 bin olsaydı ya da 384 bin yerine 430 bin olsaydı mesafe, yeryüzünde bizim yaşamamıza imkan kalmazdı. Çünkü denizler bize hayat hakkı tanımazdı. Cenab-ı Allah gökteki ayla yerdeki denizleri frenlemiş. Benim kullarımı boğmaya kalkmayın. Ben, sizi yaratan da benim, sizi frenleyen ayı yaratan da benim diye oraya bir ay koymuş. Biz de sorma hakkını kendimizde buluyoruz. Yerdeki denizleri gökteki ayla frenleyen biri var mı, yok mu? Olmasaydı bu mesafe kendiliğinden nasıl ayarlanacaktı? Bir yerde ayarlama varsa atmosferde, dünyanın dönüşünde, oksijenin nispetinde, ayla dünyanın mesafesinde, güneşle dünyanın mesafesinde, bunu ayarlayan birinin olması lazım. Ha, bu kadar basit şeyi ben ateistim, ben deistim diyenler nasıl kabul etmiyor diye aklınıza gelebilir. Bana sorarsanız, Allah'ın varlığını, birliğini inkar etmek mümkün değil. Bunun için ateist de yalan söylüyor, deistim diyen de yalan söylüyor. Niye söylüyor bu yalanı? Allah var dersem yasaklardan kaçınmam lazım. İçki, zina, kumar haram olacak. Allah var dersem farzları yerine getirmem lazım. Oruç çıkaracak, namaz çıkacak, hac var, zekat var. Sırf Allah var diyeyim, onu kabul edeyim, o bana bir cennet versin, ama peygambermiş, Kur'an'mış, başka şeyleri kabul etmeyeyim. Niye? Böylece sorumluluktan kurtulayım canım. Namazı peygamber uydurmuş, haccı peygamber uydurmuş dersem benim hacca gitmeme de gerek yok. İçkinin kumarlığını da, içkinin kumarın haramlığını da peygamber uydurmuş, böyle bir şey yok dersem onları da rahat yapabilirim diye bir nefsi aldanmanın içindeler. Ben bir ateşli bulunca sormak istiyorum, bulabilirsem. Bildiğimiz Müslümanların söylediği, inandığı Allah'a inanmayı bir tarafa bırak. Ben sana bir Allah tarif edeyim. Bakayım sen onu kabul edecek misin diye sormak istiyorum. Buyur tarif et. Her şeyi yaratmış, seni de yaratmış. Ama senden bir zerrecik bir ibadet istemiyor. Her şeyi de mübah kılmış, haramdır, günahtır diye de bir kural koymamış. Böyle bir Allah'a, böyle bir yaratıcıya, böyle bir var ediciye inanmaya hazır mısın? Benim kanaatim o ki elbette diyecek, çünkü ortada eser var, bunu meydana getiren biri var. Ateistin, deistin kaçtığı Allah'ın varlığının, birliğinin, delillerinin olmamasından değil, nefsani hileyle ibadetlerden kaçmak istemelerindendir. Tekrar dönüyorum. Ayda Cenab-ı Allah لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ. Biz ayı merhale merhale yarattık. Önce hilal oluyor, sonra yarım ay oluyor, sonra dolunay oluyor, sonra tekrar eski haline geliyor. Niye? Senelerin hesabını, ayların hesabını bilesiniz, hesaba vakıf olasınız diye böyle yarattık diyor. Şimdi saat ne zaman icat edildi ben bilmiyorum. Araştırırsak öğreniriz. Takvim ne zaman icat edildi ben bilmiyorum. Ayın günlerinin 30, 31, 29, 28 olduğu, 28 Şubat meselesi var. Olduğu ne zaman icat edildi bilmiyorum, ama gökteki ay küçülüp büyümeseydi, büyüdükten sonra küçülmeseydi, hesabı ve senelerin nasıl geçtiğini, ayların neler olduğunu insanlar bilemeyecektir. Söz aydan açılmışken değerli Erkam Radyo dinleyenleri, iki güzel tespiti de dikkatlerinize sunmak istiyorum. Onlardan birisi, malumunuz biraz evvel arz ettiğim gibi Ay bazen hilal oluyor, bazen dolunay oluyor. Sonra dolunaydan sonra tekrar hilale dönüyor. Hilalden sonra tekrar dolunaya dönüyor. Burada ne işaret var? İnsanların ekonomik hayatlarında, sıhhatlerinde, mevki makamlarında, ticaretlerinde böyle iniş çıkışlar olabilir. Hangi şartlar olursa olsun Müslüman ümidini ve moralini bozmaması gerekir. Cümle şu, akılda kalmasını istediğim cümle şu, aydan alınan ibretle bilinmesini, akılda tutulmasını istediğim ilk cümle şu, hilali bedreyleyen Bedri de hilal eyler. Hilali bedreyleyen Bedri de hilal eyler. Hilal şeklindeki ayı dolunay haline getiren dolunayı da hilal haline çevirir. Sonra sen hilal halindesin. Ümidini kesme, dolunay olabilirsin. Sen dolunaydasın. Kibirlenme, hilale dönebilirsin. Dolunay şeklinde giden hayat dizisi insanı şımartmamalı, kibirlenmemeli, kibire götürmemeli. Çünkü hilali bedreyen, Bedri de hilal eder. Bedir ayın 14'ü demek. O inceltir, onu mahveder. Ay hakkındaki ikinci arz etmek istediğim cümle ise Üstad Necip Fazıl Kısaküre'ye ait. 1960'lı yıllarda malumunuz 65 mi 67 mi tam bilmiyorum. Ay'a ayak basıldı. Neil Armstrong Ay'a ilk inen Amerikan astronotu. Bazı kardeşlerimiz kabul etmiyor ama ben buna inanıyorum. Üstad bu olay üzerine dedi ki, değil Ay'a ayak basmak, yıldızlarda birdir bir de oynasanız, gerçek biri bulamadıkça yaptığınız iş sıfıra eşittir. Değil Ay'a ayak basmak, yıldızlardan yıldızlara birdir bir de oynasanız, gerçek biri bulamadıkça yaptığınız iş sıfıra eşittir. İşte Müslümanın duruşu, tarzı bu olmalı. Bundan sonra derim ki, dedik ki güneş sistemimizin de içinde bulunduğu bir Samanyolu galaksisi var. Onun eni boyu hakkında hakikaten Ayetül Kübra diyeceğimiz birkaç büyük ayet arz etmek istiyorum. Daha önce demiştim ki, ışık saniyede 300 bin kilometre yol alıyor. Güneşten 8 dakikada yol alıyor. Anladık. Kutup yıldızı diye bir yıldız var. Bu da Samanyolu galaksisinin içinde. Her akşam baktığımızda da orada duruyor. Soru. Saniyede 300 bin kilometre yol alan ışık acaba kutup yıldızından bize, dünyamıza ne kadar zamanda gelebiliyor? Cevap 600 sene. Dile kolay. Her saniye 300 bin kilometre yol alacak. Bir sene, iki sene, üç sene değil, 600 sene devam edecek. Kutup yıldızından dünyamıza ancak o zaman ulaşabilecek. Bu kutup yıldızının nerede olması lazım? Hani bir şey söylemiştik hatırlarsanız. Allah-u Teala'nın büyüklüğünü, varlığını, birliğini, gücünün sonsuzluğunu bir makro planda görmek kolay, büyük planda. Bir de mikro planda, atom ve atom altı maddelerde, genlerde, DNA'larda Allah'ın kudreti sonsuz olduğu apaçık ortaya çıkıyor. Aciz olan insana Allahu Ekber dedirtiyor. Ama bir şartımız vardı hatırlarsanız. Kainat kitabına ve insan kitabına, genler kitabına, DNA kitabına iman gözlüğüyle bakabilmek. 600 sene de geliyor. Samanyolu galaksimizde 300 milyar yıldız olduğu, güneş olduğu tahmin ediliyor. Yıldızla güneşin farkı ne? Yok, güneş de bir yıldızdır. Işığı kendinden olan gök cisimlerine yıldız deniliyor. Işığı olmayan veya başkasından aldığı ışığı nakledenlere yıldız denmiyor. Bizzat ışığı kendinden olan 300 milyar yıldız var, güneş var, Samanyolu galaksisinde. Bunu duymak bize Allahu Ekber dedirtirken bir ayet daha söyleyeyim Samanyolu'ndan. Bu galaksi ve diğer galaksilerdeki birbirine en yakın iki yıldızın arası 42 trilyon kilometre. Evet, yanlış duymadınız. 42 trilyon kilometre. Allahu Ekber mi değil mi? Bir hesap daha var. Bir ayet daha var burada. Şu kainat ayetlerini atlamadan adım adım gitmeye çalışalım. Bu iki en yakın yıldızın arasına yolculuğa çıksak, birinden diğerine gitmek istesek, saatte de 40 bin kilometre giden bir vasıtamız, aracımız olsa, sizin arabanız saatte kaç kilometre yapıyor ben bilmiyorum. Dünyanın çevresi 40 bin kilometre ya, oradan ölçü alarak saatte 40 bin kilometre giden bir aracımız olsa, bu iki birbirine en yakın iki yıldızın arasını 1050 senede ancak gidebilecektik. Benim derdim astronomi bilgisi vermek değil, astrofizikten bahsedip de bilgiçlik taslamak değil. Kainattaki ayetlerle Kur'an ayeti ve dinimiz hakkı arasında köprüyü kurmak. Burada ne var hocam köprü kuracak? Yahu birbirine en yakın iki yıldızın arasını saatte 40 bin kilometre giden aracımız olsa 1050 senede varabilecekmişiz. Allah'ın Resulü, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta bir gecede yatağındaki sıcaklık soğumadan 7 kat semayı gidip geldi mi gelmedi mi? İşin kolayı var. Gelmedi. Bu güvenilir bir şey değil. Bu hadis öyle değil. Mekke'de uzak bir mescide gitti dersek kolaycılık değil. İnkara kılıf hazırlamış oluruz. Yok, eğer 7 kat semayı yatağındaki sıcaklık gitmedi, soğumadan gitti geldi dersek Hazreti Muhammed'in kim olduğunu anlamış oluruz. Allahu Teala'nın uzaya dikkat çekerek, ilk uzay yolculuğunu peygamberine yaptırarak insanlara nasıl bir işaret vermek istediğini görürüz, Allahu Ekber deriz. Miraç konusunda akıllarda kalmasını istediğim cümlemi dikkatinize sunmak istiyorum. Davet eden Allah, davet edilen de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduktan sonra mesafenin önemi kalır mı? Zamanın önemi kalır mı? Zaman zaten izafi, göreceli bir değer. Allah katında zaman yok. Kainatın efendisi dedi ki, Adem çamurla balçık arasındayken ben peygamberdim. Nasıl anlayacağız zamanla, zamana takılırsak? Tapduk Emre dedi ki, bu yola akılla çıkılır, sonra da akıldan çıkılır, imana binilerek gidilir dedi. Bu yol iman yolu. Dönelim. Samanyolu'nda bunca yıldız, en yakın ikisinin arası 40 trilyon kilometre, 1050 senede gidebiliyor. Allah'ın Resulü yatağı soğumadan 7 kat semayı dolaştı geldi. Uzay yolculuğunun ilk seferini yaptı. İnsanlara işaret verdi. İşte kainat kitabını iman gözlüğüyle okusak, Miraç'a inanmamız da kolay olacak. Miraç'taki ibretleri almamız da, yakalamamız da kolay olacak. Aslında doğrudan konumuz değil ama söz Miraç'tan açılmışken eğer müsaade buyurursanız, Miraç'taki insanlara verilen işaretleri kısaca dikkatlerinize sunmak istiyorum. Ama önce mucize konusunda bir şeyi tazelemek istiyorum, bir bilgiyi tazelemek istiyorum. Mucize Allah tarafından yaratılıp peygamber tarafından gösterilen fevkalade olaylardır. Yani mucizeyi yaratan peygamber değildir. Yaratan Allah'tır ama peygamberi eliyle yaratır. Niçin yaratır? Şu dört hedef için yaratır. İnanmayanların imana gelmesi, inanmasını temin için. İki, inananların imanlarının artması için. Üç, iddia eden, peygamberlik iddia eden o kişinin peygamberliğini ispat için. Dört, insanlara ileride olacak bilimsel gelişmelere dair işaret vermek, yol göstermek, ön açmak için mucizeleri Cenab-ı Allah lütfetmiştir. Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, kuşları parçalayıp tekrar davet edince dirilip gelmesi, Hazreti Musa'nın denizi yarması, Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, cinleri bir kısım inşaatın yapımında kullanması, Hazreti İsa'nın tıbbi mucizeleri, Hazreti Yunus'un denizaltı olarak balığın karnında bir müddet yaşaması, bu mucizelerden ilk aklımıza gelenlerin örneklerinden ibarettir. Şimdiye kadar insanlara nasıl ışıklar tutmuş, nelerin icadına, keşfine, farkına vararak veya varmayarak sebep olmuş. Belki oradan aldılar, belki almadılar. Ben o iddiada değilim. Kur'an'dan aldılar bütün keşifleri. Genelleme doğru değil ama farkına varmasa da o neticelere ulaştıysa Cenab-ı Allah ve en leyse lil insani illa ma sa'a, hangi insan çalışırsa ben ona veririm dediği için ona buraya bakmadan da vermiş olabilir. Ama mucizelerin hedefleri bu. Şimdi Miraç mucizesindeki işaretlere dönmek istiyorum. Efendimiz buyuruyor ki Miraç'a çıkmadan evvel Beytullah'taydım. Cebrail ve yanında melekler geldi. Göğsümü yardılar, kalbimi çıkardılar. Altın bileğin içinde yıkayıp tekrar yerine koydular. İnanmayan inanmayabilir. Ben diyorum ki açık kalp ameliyatını 1400 sene evvel ancak bu kadar net anlatabilirdi peygamber. İleride açık kalp ameliyatı, kalp çıkacak, etrafındaki damarlar temizlenecek, bypasslar yapılacak. Daha ileride neler yapılacak? Şu anda bypass ameliyatı yapılırken hasta bayıltılıyor. Efendimiz bunları seyretmiş. Demek ki bayıltılmadan da bu iş yapılacak demektir. Bir. İki, Cenab-ı Allah Hazreti Musa ile Tur Dağı'nda konuşmuştu. Miraç murad edip de peygamberimizle konuşmayı istediyse Arafat Dağı'nda, Nur Dağı'nda, Beytullah'ta da konuşabilirdi. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya taşıdı gecenin bir anında. Neyi göstermek için? Maddenin nakledilebileceğini göstermek için. Efendimizin vücudu da et ve kemikten yapılma bir kütleydi. Onun taşınabileceğini bize de diyor ki ileride siz şu maddeyi ışınlayarak istediğiniz yere taşıyıp orada tekrar yoğunlaştırabileceksiniz diyor. Ne olurdu yani bunu üniversitede inceleseydik de profesörlerimiz bu konunun üzerinde çalışsaydı da ya nasıl olmuş, niye gitmiş, o zaman biz şu maddeyi de taşıyabilir miyiz acaba? Hazreti İbrahim ateşe girmiş yanmamış, biz de ateşe girip yanmamanın yollarını bulabilir miyiz acaba? Hazreti Süleyman hayvanlarla konuşmuş, biz de hayvanların dilini öğrenebilir miyiz acaba diye Müslüman üniversitelerde, Türkiye'mizin üniversitesindeki ilgili branşlarda bunlar incelenseydi, ayetler, hadisler incelenseydi, başkalarından evvel biz de bir kısım keşif ve icatları yakalasaydık, gelin bunları Kur'an'dan ve hadis-i şeriflerden alarak elde ettik deseydik, dünya insanlarındaki inananların oranları kat be kat artar mıydı, artmaz mıydı? Ana noktaya dönüyorum. Mekke'de Beytullah'tan, Nur Dağı'nda, Arafat Dağı'nda konuşmamış. Mekke'den, Kabe'den Mescid-i Aksa'ya taşınmış. Tamam orada konuşabilirdi. Niye konuşmadı Cenab-ı Allah? Semaya taşıdı ki, davet etti ki yedi kat semaya uzay yolculuğuna işaret olsun. İnsanlar bir gün uzay yolculuğu yapacak. İlk uzay yolculuğunu benim peygamberim yapsın. Arkasından da ümmetleri gelsin diye Cenab-ı Allah bize işaret verdi. Ama biz gitmedik. Yuri Gagarin gitti. Neil Armstrong ayağa ayak bastı. Bu da bizim için bir eksiklik. Niye? İş gerçekleştikten sonra bu bizim ayetimizde, hadisimizde vardı dersek peki niye yapmadınız derler. Ben istiyorum ki ortaya çıkanlardan güç alarak, bakın madde nakledilmeye çalışılıyor, henüz becerilmedi. İnşallah bir Müslüman becerir. Uzay yolculuğu ortaya çıkmadan biz yapsaydık da bunu bak peygamberin miracından aldık deseydik şeklimiz başka olacaktı. Ama bütün mucizeler de bilimsel gerçeklere, keşiflere dönüştürülmüş değil. Daha Kur'an'da çok mucizeler var. Hadis-i şeriflerde çok mucizeler var. Evvela onlara inanıp sonra üzerinde çalışalım. Bakın bir noktaya dikkatinizi çekiyorum. Bakın biz bu mucizeden, bu ayetten hareketle şunu bulacağız. Bu hadis-i şeriften hareketle bunu bulacağız diye iddiayla ortaya çıkmayalım. Kimseye söylemeden işi laboratuvara, işi bilimsel dünyaya taşıyalım. Üniversitelere taşıyalım. Kur'an'la hadisi üniversitelerde incelemeye ders olarak yüzüne okumak için değil, mealini anlatmak için değil, tefsirini anlatmak için değil. O ilahiyatçıların işi. Fizik, kimya, astronomi, tıpla olan ilgisini yakalamak, meteorolojiyle olan ilgisini yakalamak için incelemeye başlayalım. Kimseye bir şey söylemeden. Sonra bulduktan sonra, bir keşfe imza attıktan sonra, bir gerçeği ortaya çıkardıktan sonra, biz bu gerçeği şu ayetten hareketle bulduk, biz bu gerçeği şu hadisten hareketle bulduk dersek, İslam'a hizmet etmiş olacak, dünya insanlarını imana, o Allah'a ve o peygambere iman etmeye davet etmiş olacak, etmekte daha güçlü olacağız. Efendim, peygamberimiz Miraç'a çıktı, uzay yolculuğuna işaret etti dedik. Miraç'ta bir başka, Miraç mucizesindeki bir başka bilimsel işaret. Efendimiz diyor ki Miraç'ta bana cennet cehennem gösterildi. Malumunuz daha cennet cehennem dolmadı. Şöyle azap olunuyordu, şöyle cennette de şöyle yaşıyorlardı. Nasıl olur efendim daha olmadan? Ha, ileride olacak olayı Cenab-ı Allah dürdü getirdi bizim. Filme aldığımız bir olayı 50 sene sonra tekrarlatabildiğimiz gibi Allah da ileride olacak olayı tekrarlayarak, tekrarlama mı diyelim, onu beriye alarak peygamberine gösterdi. Bize bir şey söyledi. Sadece olmuş olayları değil, olacak olayları da görüntüleyebilirsiniz dedi. Vallahi bu ne zaman olacak bilmiyorum ama bir gün olacak. İnşallah bir Ahmet Mehmet Hüseyin Hasan bunu tespit eder. Ama siz duydunuz mu bilmiyorum. Şu anda rüyalar görüntüye alınıyor. Rüyalar filme alınıyor. Bu büyük bir gelişme. Bu büyük gelişmeye keşke bir Yakup, bir Yusuf adım atsaydı da Hazreti Yusuf'un rüya tabirlerinden hareketle rüyaların da filme alınabileceğini bir Müslüman bulsaydı. Döndük. Ana konuya döndük. Efendimiz Miraç'tan döndü geldi. İnanmayanlar kedde beni Kureyş'in diye Efendimiz buyuruyor. Kureyş'in bir kısmı beni yalanladılar diyor. Yalanlayınca dediler ki Mescid-i Aksa'ya gittinse kapısını penceresini bize haber ver dediler. Efendimiz diyor ki ben kapı pencere saymaya gitmediğim için bilmiyordum. Ama bilmiyorum desem gitmemişsin diyecekler. Tekrar Beytullah'a gittim. Ya Rabbi durum sana malum dedim. Dikkat. Cenab-ı Allah Mescid-i Aksa ile benim aramdaki mesafeyi kaldırdı. Mescid-i Aksa'yı gözümün önüne getirdi. Döndürdü, saydım, söyledim, doğru dediler diyor. Bu neyi gösterdi? Naklen yayını. Bir şehirde bulunurken başka şehirdeki bir cismi, bir mimari eseri görebilmek ilk dünyadaki ilk canlı ve naklen yayın idi. Bunu maalesef yine başkaları buldu. Biz de dedik ki bak peygamberin hadisinde vardı. İşte benim büyük mahcubiyetim, büyük hasretim. Keşke ilk televizyon naklini, görüntü naklini biz bulsaydık da bunu peygamberin Miraç mucizesinden bulduk deseydik. Bazı şeyleri tekrarlıyorsam beni bağışlayın. Ha, orada bir sorum daha var. Cenab-ı Allah Mekke'ye döndüğünde peygamberine bunların sorulacağını bilmiyor muydu? Biliyordu. Ya Muhammed kapıyı pencereyi say ki sana dönünce Mekke'de bunları soracaklar diye uyarabilirdi, saydırabilirdi. Saydırmıyor, uyarmıyor. Mekke'ye döndürüyor. Kafirlere mi sorduruyor? Zor durumda bırakan, peygamberini zor durumda bırakıyor. Sen bilirsin ya Rabbi deyince görüntüyü naklediyor. Böylece de insanların dikkatini çekmiş oluyor. İşte mucizelerde böyle ibretler var, böyle deliller var, işaretler var. Ama biz mucizeleri, ayetleri, hadisleri üniversite çapında incelemeye hazırlanmamışız, alışmamışız, gözlüğü takamamışız. Bugünkü sohbeti noktalayacağım. Samanyolu galaksisinden bahsetmiştik, oradaydık, kainat kitabının o cüzündeydik. Kutup yıldızından ışığın 600 senede geldiğini söylemiştim. Saniyede 300 bin kilometre hızla hareket eden yıldız, ışık, Samanyolu galaksisini çapından en kısa yoldan ne zaman, ne kadar zamanda bitirebilir diye aklımıza soru gelirse ki gelsin, ben cevabını söyleyeyim. 100 bin senede Samanyolu galaksisini ancak bitirebilecek saniyede 300 bin kilometre hareket eden ışık. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd diyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyor, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.